Efendim, programının bu haftaki konuğu Sayın Profesör Doktor Yahya Zabunoğlu. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hocam, özgeçmişinizle ilgili kısa bir bilgi hazırladım. Ondan sonra sohbetimize geçebiliriz inşallah.
Evet.
Sayın Profesör Doktor Yahya Zabunoğlu 1934 yılında Kırşehir'de doğdu. Ankara Atatürk Lisesi mezuniyetinden sonra Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede doçent ve profesör oldu. Bu arada Amerika'da Yale Üniversitesi'nde araştırmacı profesör olarak bulundu. Daha sonra Drake Üniversitesi'nde Orta Doğu Politikası, Türk Hukuk Sistemi ve Türk Siyasal Tarihi dersleri verdi. Ankara Barosu'na bağlı avukatlık yaptı. 1984'te YÖK uygulamaları neticesinde 4 yıl üniversiteden uzaklaştırıldı. Akademik hayatında genel kamu hukuku ve idari yargı hukuku dersleri verdi. 2001 yılında emekliliği sonrasında Çankaya Üniversitesi'nde idare hukuku ve idari yargı hukuku dersleri verdi. İki ciltlik idare hukuku kitabı yayınladı. 54 yıllık akademik hayatı var maşallah. Türk politik hayatı ve Türk hukuk hayatının önde gelen isimlerinin hocası olarak biliniyor. Hocaların hocası olarak biliniyor. Tekrar hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Efendim, ilk sorum şu. İdari hukuku alanında ders veriyorsunuz. İdari hukuku ne demek? Ve hukukta neden böyle bir ayrıma gidilme ihtiyacı hissedildi acaba?
İdari hukuku temel hukuk dallarından birisi. Hukukun geleneksel ayrımlaması, hukuk dallarının pozitif hukuka bakarak ayrımlanması da kamu hukuku kesiminde kalıyor. Öbür kesim ana başlık bildiğiniz gibi özel hukuk.
Evet, tabii.
Yani idare hukuku bu ayrımlamada kamu hukukunun ana dallarından biri. Yanında hemen daha öncesinde hatta anayasa hukuku var, ceza hukukları var, devletler umumi hukukları var, hukuku var. Ve hatta usul hukuklarının da gene kamu hukuku kesiminde yer aldığı söylenebilir. Biz idare hukuku deyince genelde idarenin hukukunu anlıyoruz ama idarenin hukuku şu manada pek bugünlerde veya son zamanlarda kullanılan bir terim değil. Kısaltılmış olarak idare hukuku diyoruz. İdare hukukunun uygulandığı alanlarda ortaya çıkacak ihtilafları da çözen dal idare hukukunun devamı olarak karşımıza çıkıyor. Bu manada biz maddi idare hukuku ve idari yargı hukuku diye bir ayrımlama yapıyoruz. İşte o idarenin hukuku ve idarenin tabi olduğu hukuk kuralları, idarenin işleyişi, idarenin kullandığı araç ve gereçler ve benzeri bütün sorunlar ve idarenin sorumluluğu tabi teşkilatı hepsi maddi idare hukukunda inceleniyor. Onun tamamlayıcısı ve bu kurallara, maddi idare hukukunda geçen kurallara uygunluk bakımından yargısal denetimini de idari yargı hukuku sağlıyor. Yani ikisi birbirini tamamlıyor ve önemli olan zaten idarenin hukuka bağlılığı olduğu için idari yargı hukuku dediğimiz hukuk, idare hukukunun da ikinci bölümü tabir caizse tamamlayıcısı demokratik, özgürlükçü toplumsal yapıların siyasallaşmasında, siyasal sistemlerinde büyük önem taşıyor. İdare hukuk işte böyle bir şey.
Evet. Peki hocam, ne tür işlemler dava edilebiliyor? Mesela basit bir sınav notu dava edilebiliyor mu?
Şimdi pozitif hukuka bakarsanız idarenin her türlü eylem ve işlemi dava konusu kılınabilir. Aslında tabii bu idare hukukuna özgü bir kural da değil. İdare edilenler veyahut vatandaşlar herhangi bir hukuki işlemden dolayı, bu özel hukuk alanında da olabilir, kamu hukuku alanında da olabilir, bir zarara uğramışlarsa bunun tazmini gerekir.
Tabii.
Eğer bir idari bir işlem, bir hukuki işlem vatandaşların mevcut veya beklentide olan yararlarını etkiliyorsa olumsuz yönde, bu gene dava edilebilir. Roma hukukundan beri genel bir ilke. Aşağı yukarı bütün hukuk sistemlerinde buna benzer kurallar var.
Aslında geniş evet, bir çerçeve.
Yani çok geniş bir çerçeve. O zaman somutlaştırmak gerekirse gene bizim anayasamızdaki deyimlemeler ve idari hukukumuzun ve idari yargı hukukumuzun üç temel yasası olan 2575, 76 ve 77 sayılı kanunlarda kullanılan sözcüklerle ifade etmek gerekirse, Türkiye'de ilke olarak idarenin her türlü eylemi dava konusu kılınabilir. O eylemlerden zarar doğmuşsa onun tazmini istenebilir. İdarenin her türlü işlemi de bu genel ilke gereği yine dava konusu edilebilir. Onların da iptali istenebilir.
Evet.
Eğer bir işlemden hem menfaat zarara uğraması, haleldar olması, hem de zarar hukuku söz konusuysa, o zaman hem iptal davası hem de tam yargı dediğimiz dava, tazminat davası yani, gündeme gelebilir. Gördüğünüz gibi çok önemli bir hukuk dalı bu.
Evet.
Çünkü giderek bütün toplumsal yapılarda, hele gelişmekte olanlarda çok bariz bir şekilde devlet, ki en önemli görüntüsü yürütme erkiyle birlikte hükümette siyasi organ olarak kabinede ve nihayet başbakan ve başbakanlıkta toplanıyor güç kullanımı. Onun altında idarenin teşkilat olarak ana birimleri bunlara bağlı olarak çalışıyor. Hiçbirimizin rahat rahat düşünemeyeceği veya havsalasına zor sığacak şekilde binlerce, on binlerce işlem kuruyor. Eylemlerde bulunuyor. Bunların tabii aslında hukuka uygun işlemler ve eylemler olması lazım ama modern devlet yaşamında bunların önemli bir kesiminin de hukuka pek uygun düşmediği anlaşılıyor veya biliniyor. O zaman bir çare gerekiyor.
Evet.
Bunların iptalini dava etmek, bunlardan doğan zararların tazminini öngörmek. Anayasamızda bu ilkeler var. Biraz evvel söylediğim gibi idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır diyor.
Evet.
Ama aynı anayasada bazı işlemleri bu bakımdan ayrıksız sayan hükümler de var. İşte Cumhurbaşkanı'nın tek başına kuracağı işlemler, dava konusu kılınamıyor örneğin.
Evet.
Yüksek Askeri Şura'nın kararlarının bir kısmı yeni yeni açıldı yargısal denetime.
Peki hocam, yurt dışında bu nasıl uygulamalar, yani bu söylediğiniz uygulamalar çeşitli yurt dışındaki batılı ülkelerle karşılaştırıldığında ne şekilde, biliyor musunuz?
Biz bunlara yargı kısıtlamaları diyoruz. Yasadan doğabilir, anayasadan doğabilir. Bir zamanlar yani 920'li yıllar ve İkinci Dünya Harbi'nin sonuna kadarki dönem düşünülürse bunların sayısı hayli fazlaydı. Yani dava edilemeyen idare işlemleri. Bunlar için de en etkili olanı ve bize de uzantıları gelen ve bize de aynı şekilde nitelendirilen, değerlendirilen hükümet tasarrufları dediğimiz bir idari işlemler kümesi vardı ki bunlar dava edilemiyordu.
Hı hı.
Nedir hükümet tasarrufu diyeceksiniz? İşte devletin yüksek menfaatleriyle ilgili değerleri veya olayları ilgilendiren konularda idarenin aldığı kararlar. Vatandaşlıktan çıkarma tipik bir örnekti.
Hı hı.
Uzunca bir süre bunlar dava edilemez nitelikte sayılıyordu. Ama artık bunlar hükümet tasarrufu olmaktan her yerde çıktı. Türkiye'de de çıktı. Sayıları da azaldı hükümet tasarrufları.
Peki bunları kendi kendimize mi yaptık, yoksa Avrupa Birliği uyum yasaları doğrultusunda mı oldu?
İdari hukuku bağlamında bu kaldırmaları tabii biraz sonra söyleyeceğim. Bizim elimize verilen bir takım hukuki reçeteleri uygulayarak yaptık yerlerde. Eskisine baktığımızda biz onu daha başta da belki belirtmek gerekirdi. İdari hukukumuz bakımından ve belirli ölçekte de idari yargıla yapılanmamız bakımından Fransa'ya bağlıyız.
Hı hı.
Zaten 19. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle temel kanunların önemli bir bölümü Fransa'dan alındı.
Özellikle ceza hukukunda değil mi?
Ceza hukuku da öyle. Tabii aynı zamanda şer'i hukuk belirli bir ölçüde geçerli olduğu için mecellenin çıkarılmasına kadar özel hukuk ilişkilerinin önemli bir bölümü bir tarafa bırakılmak kaydıyla Batı'da, Fransa'da geçerli olan hukuk kuralları yavaş yavaş ceza hukuku, usul hukuku, ticaret kanunu vesaire olarak Türkiye'ye gelmeye başladı. Ama devran değişti, Cumhuriyet kuruldu, Osmanlı bitti. Ve bizim Avrupa Birliği'ne ortaklığımız gündeme geldi. İşte o sizin biraz evvel değindiğiniz son gelişmeler daha çok Avrupa Birliği'ne ortak olabilmemiz için yapılan görüşmelerde o paketler var ya, meşhur paketler.
Evet, meşhur paketler.
O paketlerin bir kısmının açılması dolayısıyla, ki hukukla ilgili olanlar özellikle, ortaya çıkan yol haritaları olarak bize söylendi. Biz de böyle yapmaya başladık. Açıkçası bu biraz evvel değindiğimiz hükümet tasarruflarının ortadan kaldırılması, artık olmaması olayında da daha evvel başlayan tabii bir temayül vardı zaten, kaldırılsın diye. Avrupa Birliği maceramızın, oraya katılma niyetimizin ve girişimlerimizin getirdiği sonuçlar olarak karşımıza çıktığı söylenebilir.
Hayırlı oldu ama, faydalı oldu.
Yani
birçok ölçüde özgürlükler arttı.
Her bakımdan hayırlı,
evet,
olduğunu
insan
düşünüyorum.
Özellikle.
Sadece idare hukuku bakımından değil, ticaret hukuku, gümrük mevzuatı, milletler arası ilişkiler, bankacılık, özellikle bankacılık, finans, kapital ilişkileri bakımından Avrupa Birliği'nin biz empoze ettiği demek pek hoşuma gitmiyor ama yol gösterdiği konularda hayli düzgün, düzenli yeni kural yapılanmalarına da Türkiye kavuştu.
Evet.
İyi oldu.
İyi oldu.
İyi oldu ama şimdi isterseniz adil yargılanma hakkına gelelim.
Evet, ben de bu arada idare hukukuyla ilgili de bir şey soracaktım.
Bir şey daha sorun, ondan
buyurun,
sonra ona
tamam.
Geçelim. Buyurun.
Hocam, basından duyuyoruz. Toplum için oldukça önemli, devlet tarafından gerçekleştirilmek istenen projeler oluyor. Bu projeler hayata geçirilmeye başlandıktan,
evet,
sonra işte inşaatları başlıyor vesaire. Birdenbire dava ediliyor. Tabii makul, dava edilebilir. Fakat şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu davalar yıllarca sürdüğü için bu projeler yarım kalıyor. Maddi olarak çok büyük zarar oluyor. Maddi olan zararın dışında da çok anormal böyle bir takım, yani görüntü kirliliği ortaya çıkıyor. Bunu acaba nasıl bertaraf edebiliriz? Yani pek çok tarafın zarar gördüğü bu ortamı nasıl ortadan kaldırabiliriz? Ya da yargı süresini nasıl azaltabiliriz? Ya da baştan bir önlem alabiliriz? Ne önerirsiniz acaba bu tarz durumlar için?
Modern devlet yaşamındaki Türkiye'de bu alanda etkinliğini giderek arttırma çabasında ve modern devletin hukukunu uygulama gayreti içindeyiz. Sizin o proje dediğiniz çalışmaların bir evvela içeriğini doldurarak, ne anlama geldiğini oldukça somutlaştırarak sorunuza cevap vermek gerekiyor. Projelerden muradımız eğer inşaat ve benzeri
mesela,
ve
mesela
de bayındırlık işleriyle, evet, ilgili. Büyük bayındırlık projeleri, efendim, barajların yapılması, HES'ler, hidroelektrik santrallar, termik santrallar. Şimdi rüzgar da girdi devreye, biliyorsunuz.
Biliyorum,
rüzgar
tabii.
Santralları, rüzgar enerji, güneş girmek üzere gibi giderek yenileşen ve etkinlikleri artan yapılanma örnekleri proje içinde düşünülüyorsa, burada tabii ki şuna özellikle dikkat etmek lazım. Artık dünya globalleşmenin en önemli sonuçlarından biri olarak sahip olduğu kaynaklar bakımından milletler arası bir koruma alanı haline geldi. Toprağının korunmasından, suyunun korunmasından, havasının korunmasına kadar. Eğer bu proje dediğimiz yapılanmalar veya uygulama örnekleri, diyelim ki bir somutlaştıralım hatta, diyelim ki bir termik santral yapılması.
Evet.
İşte bu dünyanın genel korunması içinde düşünülen topraklarda, havada ve suda ortaya çıkarılabilecek ve izale edilemeyecek zararlara yol açıyorsa, bir takım bozulmalara yol açıyorsa, bunların tabii yapılmasına izin verilmesi,
evet,
gerekiyor.
Vermemesi.
Şimdi bunun için bizim bir çevre kanunumuz var, biliyorsunuz. Epey, evet, uğraştık. Bir ara ben çevreyle de uğraştım. Ankara Üniversitesi'nde kurulan 12 Eylül öncesindeki Çevre Enstitüsü'nün de başkanlığını yaptım. Karma bir alan bu. Doğa bilimcilerinden tutun da hukukçulara, siyaset bilimcilerine kadar herkesin özel hukukçularında karıştığı bir alan. Maalesef YÖK'ten sonra o kapatıldı. Çevre korumacılığı, çevrenin olabildiğince bizden sonraki kuşaklara da bozulmamış etkinliğini ve güzelliğini, kullanılabilirliğini muhafaza etmiş şekilde verilmesi çok büyük bir önem taşıyor. Şimdi bir termik santral olayında çevre zararlandırılması ve bunların izalesi için ve çevre etütleriyle ilgili ön çalışmalar yapılmadan böyle bir izin verilmişse tabii ki o zaman yargı işin içine giriyor. Çevre korumacıları başta olmak üzere veya bu mesela şey örneğinde olduğu gibi, bu Soma örneğinde evet, olduğu gibi evet. En son yaşadığımız örnek evet, o biliyorsunuz. Evet. Orada yaşayan ahali veya halk çevre üzerindeki haklarının ve sağlıklı çevrenin bozulacağından söz ederek bunlara müdahale etme imkanını buluyor. Nasıl müdahale ediyor? Bu projelerin iptalini isteyebiliyor. Bu projelerin yapılmasıyla ilgili kararların yargıya götürülmesi yolunda gidiyor. Gidebiliyor. Çevre hukuku ile ilgili özellikle giderek bu tür girişimler çok artıyor. Bir de başka bir şey daha var gene yapılanma ile ilgili. Bunu özellikle metropol anlamda İstanbul Belediyesi tatbikatlarında görüyoruz açıkçası. Orada bir takım plan düzenlemeleri, yeni plan düzenlemeleri yapılmak suretiyle aslında imara açılmaması gereken alanların imara açılması ve orada garip veya çok yüksek oranlarda rantların ortaya çıkmasına yol açılıyor. O zaman da tabii İstanbul ahalisi tabir caizse, mahalleli, İstanbul'da yaşayanlar ve hatta herkes bu tür davalar açılıyor. Evet. Şimdi bu davaların tamamının da haklı olduğu söylenemez tabii. Hiçbir şey zaman yapılamaz. Ama doğru dürüst araştırmalarını yapmış, çevreyi kirletme bakımından önerilerine ihtiva eden, içeren projeleri uygulamaya koymuş ve bu önlemleri de almışsa kuşkusuz projelerin yapılmasında da kamusal yarar var. Yani evet. Bunlar enerji eksiğimizi tamamlamak için kullanılabilecek yeni imkanlardır. Bütün dünya bunun üzerine durmaktadır. Bir takımı bunların tartışmalı da olabilir. Somut daha da derin tartışmalar. Mesela nükleer santrallar. Hı hı. Orada durum biraz daha değişik. Kirlenme, kullanılan yakıt, dışa bağlılık, kullanılacak teknoloji vesaire bakımından. Ama bakıyoruz ne görünüyor? Bütün dünyada bu nükleer santrallara ki buna karşı en hassas olan bir ülke olan Japonya bile giderek büyük imkanlar tanıyor, sayıları evet, giderek evet. artıyor. Çünkü olağanüstü haller dahil, olağan koşullar içinde de bu tür nükleer santrallar enerji, elektrik ihtiyacını karşılamakta bir kere işler hale getirildikten sonra çok büyük katkılar da ama çok önemli tehlikeleri de oldu. İşte Japonya'daki evet, evet. son kazada veya doğa olayı dolayısıyla ortaya çıkan faciada olduğu gibi.
Peki hocam, Türkiye'deki işte bu projelerle ilgili tekrar yani gündeme getirmek gerekirse Danıştay idareye daha bu projeler başlamadan evvel neyin yanlış neyin doğru olduğu yönünde yol gösterici bir takım şeylerde bulunsa, daha sonra projeler başladıktan sonra yol alındıktan sonra bunlar durdurulmasa, böyle bir sistem geliştirilse sizce bu nasıl olur?
Çok önemli bir yaramıza, daha doğrusu bir çarpışma modeline parmak bastınız. Danıştayımız nedir? Adı üstünde danışma organı.
Evet.
Ancak
ama öyle
bizim
danıştayımızın
etkin vasfı, özelliği yargı yeri olması. Bu danışma kimliğinin danışma olarak ondan yararlanılmasının tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Ancak şu bir gerçek ki giderek siyasi iktidarla özellikle veya yürütmeyle diyelim, çünkü yürütme siyasi iktidarın en çok yoğunlaştığı alandır veyahut hükmünü yürüttüğü alandır. Danıştay arasında artık bu danışma olayı bakımından köprüler atılmış vaziyette. Hatırlıyor musunuz? Geçenlerde emekli olan, son 2-3 sene evvel kısa bir süredir Danıştay Başkanı bir söz etti. Hükümetle olan ilişkilerde özellikle yatırımların değerlendirilmesine daha anlayışlı davranmamız gerekiyor. Şimdi Danıştay özellikle çok partili yaşama geçildikten ve 27 Mayıs anayasasıyla 27 Mayıs'ın getirdiği 61 anayasasıyla ve dolayısıyla da 82 ile bu gibi konularda Türkiye'yi bir anlamda badirelerden kurtaracak, yüksek menfaatlerini kollayan ve kollayacak, bayağı devam edecek en önemli organ kimliği kazandı. Ve pek çok projede özelleştirmelerden başlamak üzere bayındırlık işlerinde, idari sözleşmelerin akdedilmesinde, imtiyaz sözleşmelerinde inceleme şeyi başlığı altındaki yasasında bu imkan var. İmtiyaz sözleşmeleri ve diğer sözleşmeler için müdahale edici, empoze edici, hatta durdurucu fonksiyonları ifa etti. Bu tabii büyük bir kopukluk yarattı. Evet. Şimdi başa dönersek, tabii ki danışmanın beklenen veya danışmadan beklenen ana fonksiyon, işe soyunulmadan evvel veya proje Türkiye'de aşamasında görüşülmesidir. Maalesef bu en basit ve mutlaka olması gelen alanlarda bile yürümedi.
Peki mesela ne gerekiyor hocam bunun için? Yani ne yapmak gerekiyor bunu hayata geçirmek için?
Bunun için bu projelerin yarım yapılanma bakımından için. Danışmanın yanı sıra, Danıştay'ın yanı sıra, yani Danıştay'ın asıl yargı organı kimliğini koruyan ve ana vasfı idari ihtilafları çözmek olan, kanunilik denetimi yapmak olan bir yapıyı mahkeme kimliğinde korumak, ayrıca Danıştay'ın şimdiki adından da yola çıkarak gerçek anlamda bir danışma ve işbirliği sağlayıcı organın oluşması lazım. Bir ikili bir yer. Evet.
Peki,
biz ikisini birlikte
gerekiyor düşündük
Danıştay'ımız kurulurken ve ikisini düşündük ama dediğim gibi danışma tarafı bu işin yürümedi. O kadar yürümedi ki mesela kanunların da Danıştay'ın incelemesinden geçmesi gerekiyor. Kanun tasarılarının özellikle yok. Tüzüklerin evvela Danıştay'dan, son zamanlarda çıkartılan, zaten tüzük sayısı az, Danıştay'a inceleme için gönderilen tüzük taslaklarına hiç rastlamıyoruz. Hükümet kendi bildiği gibi yapıyor, çıkarıyor. Bir kopukluk var. Bir kopukluk var. Bundan tabii sürtüşme çıkıyor. Tabii bir de şunu ilave etmek lazım. Sadece bu sürtüşme sadece buradan kaynaklanmıyor. Bir de yüksek memurların özellikle bürokraside, başta müsteşarlar, müsteşar yardımcıları, genel müdürler vesaire, seksiyon sorumluları olmak üzere, bunların atamaları ve yer değiştirmeleri dolayısıyla da önemli sürtüşmeler oluyor. Yani çok partili yaşamın başlamasından bu yana giderek etkin bir biçimde Türkiye'de siyasi iktidarlarda hangi parti olursa olsun şu anlayış hakim. Ben istediğim yüksek dereceli memurla çalışırım. Evet, iyi bir memur şudur budur ama benim beklediğim kapasiteyi kullanmıyor. İstediğim gibi etkinlik, hareketlilik göstermiyor. Atıl kalıyor ve ben genel politikamı veya ekonomik politikamı, sosyal politikamı bu koşullarda bu adamlarla yürütemiyorum. Değişmesi gerekir. Ne yapıyor? Pasif göreve alıyor. İşte bakanlık danışmanlığına getiriyor. Müsteşarın görev ve yetkilerini kaldırıyor. Yerine danışman getiriliyor. Müsteşarın görevlerini danışmaya. Bunlar tabii ihtilaflara yol açıyor. Danıştay bunlara el koyuyor. Tabii dava danış ve belirli bir aşamadan veya düzeyden aşağıda olanlara da idare mahkemelerine gitmek gerekiyor. Ve tabii istenmeyen sonuçlar çıkıyor. Şu bir ilke ki idari yargıda veya yargı genel anlamda yargı da yürütme dava edilmeyi idare davayı pek sevmez. Hatta hiç sevmez.
Sevmiyor.
Sevmez. Ve biz yargılama sonucunda da aleyhine karar çıkarsa yaptığı bir atamanın iptali, sizin değindiğiniz gibi bir projenin iptali çıktığı zaman bundan hiç memnun olmaz.
Evet.
Bin dereden de su getirir.
Evet.
Suçlamaya kalkar. Bunun çözümü bulunacaktır. Danıştay artık laüsel, kamu yararını ve hizmet gereklerini en iyi takdir eden ve söylediğinin mutlaka yerine getirilmesinde ısrar eden bir yapı olmaktan uzaklaşmaya başlayacaktır. Bunun başka çaresi yok. O da dediğim bölünme olursa evet, olacaktır. Doğrusu gayet bunun dediğim gibi gerçek danışma şeyini, fonksiyonunu yerine getirecek yeni bir yapılanma. Biz buna Danıştay sistemi, Danıştay artı yargı modeli diyoruz. Biz de düşünülmüş ki ikisini de birden aynı yapı yapar, yapamıyor. Olmuyor. Olmuyor.
Evet.
Hocam, ön inceleme yetkisi tanıdığımız işlerde de biliyorsunuz bunun için idari sözleşmeler bakımından Türkiye milletler arası alanda da ekonomik ve endüstriyel ilişkiler alanında da çok müşkül durumlarla karşılaştı. Projelerin veya bu tür yatırım kararlarının durdurulması vesaire dolayısıyla hatta tabii bunların bir kısmında sadece Danıştay'ın müdahalesi rol oynamadı. İdare kendi kendine de ayağına deyim yerindeyse kurşun sıkmıştır. Biz bunun için anayasa değiştirdik. Milletler arası alanda etkinliği olan sözleşmelerin incelenmesi bakımından ve tahkim modelini getirdik. Yargı burada işlemez hale geldi. Daha doğrusu olayın yabancı ortakları veya üyeleri özneleriyle bizimkilerin birlikte giriştikleri ortak projelerde özellikle öyle hal ve durumlarla karşılaşıldı ki yapılan bütün giderler, ön hazırlıklar heba oldu gitti. İşte yapılamadı. Ya bakanlık kendisi, ilgili bakanlık kendisi ayağına kurşun sıkarak mevzuatı değiştirdi veyahut da yargı yoluna gidilmek suretiyle bunlar durduruldu. Bir takımlarının durdurulmasının hukuka ve genel yarara uygunluğu da çok tartışılabilir.
Evet.
Ama bir kısmının da kamusal yarar bakımından büyük önem taşıdığı ve olağanüstü zararlara uğranıldığı da belli olmuştur. Mesela özelleştirmeden vereyim size.
Buyurun.
Özelleştirmede bir özelleştirme kararıyla Türk Telekom aşağı yukarı 15 milyar dolar civarında bir parayla gidiyordu. Tansu Hanım'ın başbakanlığı döneminde. Durduruldu bu. Ondan sonra koşullar değişti.
Evet.
Dünya telekomünikasyon piyasası allak bullak oldu. Ve biz Lübnanlılara ve onların ortaklarına aşağı yukarı 15 milyonun 6'da biri falan gibi bir fiyat şeyle bedelle bu telekomünikasyon sistemimizi satmak zorunda kaldık.
Evet. Hayırlısı inşallah. Hocam bir konuda fikrinizi almak istiyorum. Bazen yasalarda idarenin keyfi kararlar almasına vesile olacak boşluklar oluyor.
Evet.
Mesela yakın zamanda bir şey başımızdan geçti malumunuz. Bunun örneğini vereyim. İşte televizyon kanalımızda işte bir televizyon programında çok fazla inşallah maşallah kelimelerinin kullanılması, işte dini konulardan bahsederken aynı program içinde müzik dinlenmesi gibi bir takım şeyler gerekçe gösterilerek bir ihtar kararı çıktı. Ve buna da gerekçe olarak RTÜK milli ve manevi değerlere aykırılığı gösteriyor. Fakat bizim kanunlarımızda milli ve manevi değerlere aykırılığın alt ve üst sınırları çizilmemiş, tam olarak tarif edilmemiş. RTÜK bu kararı alırken net olarak hangi milli manevi işte duygularımıza aykırı gibi bir açıklamada bulunmuyor. Dolayısıyla da bir nevi içine istediği gibi doldurmuş oluyor bu kararın. Bu keyfilik acaba nasıl engellenebilir? Çünkü o zaman her gelen kadro hiçbir şekilde alt sınır üst sınır belli olmadığı için kendi anlayışı doğrultusunda bunu şekillendirecektir. Ve yani net bir kural gerekçe ya da kanun gerekçe gösterilerek bu kararlar alınmayacaktır. Bu da açıkçası bizi biraz rahatsız etti. Bu konudaki fikirlerinizi alabilir miyim?
Sizin gündeme getirdiğiniz örnek olay da kullanılan referans kavram, hangi anlamda referans biraz sonra açıklayacağım. Milli ve manevi değerlerdir.
Evet.
Şimdi konuya başka açıdan baktığımızda anayasamızda yer alan referans kavramlara bir göz attığımızda zaten milli ve manevi değerler falan diye bir referans kavram kategorisine rastlamıyoruz. Kamu düzeni var. İşte genel sağlık var. Efendim benzeri kamunun yararı gibi bir takım tabirler var. Bir kere bu sizin örnek olayınızda kullanılan referans kavramlar anayasada da bulunmadığına göre düşünce özgürlüğü ve onun ifade özgürlüğüyle birlikte bütünleşmiş şekli söz konusu olduğunda kesinlikle müracaat edilecek temel referans kavramlar sayılmaması lazım.
Evet.
Düşüncesindeyim. Öbürüne gelince şimdi temel hak ve özgürlüklerin tanınması esastır. Biraz anayasa hukukuyla ilgili.
Evet. Ben de zaten
gelişimsel
anayasadan bahsedecektim. Buyurun.
Tanımayla bu iş bitmez. Bunların güvenceye kavuşturulması gerekir. Güvenceye kavuşturulmasının yanı sıra çok daha önemli bir şey temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının düzenlenmesi gündeme gelir. Bir şey daha sonra gündeme gelir veya en son gündeme gelir. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması. Hı hı. Düzenlemelerin zaten doğası itibariyle bir çeşit sınırlama kimliği vardır. Düzenlemenin ötesinde sınırlama bizim anayasal yapılanmamız ve kamu hakları teorimiz bakımından bir temel hak ve özgürlüğün kullanılmasının çok zorlaştırıcı bir hale getirilmesi veya zorlaşması veya hiç kullanılamayacak kadar ağır bir şekilde düzenlenmesidir. Buna cevaz yok. Ama işte bu referans kavramlardan bir kısmını kullanmak suretiyle burada bir açık kapı bırakılmıştır. Yalnız yargı kararlarıyla da Anayasa Mahkemesi'nin kararlarıyla da ortaya çıkan ve halen bizim de muteber saydığımız görüş ve değerlendirme bu bağlamda şudur. Bir kere düzenleme olacaktır. Düzenlenmeyen bir temel hak ve özgürlükten yararlanmak da mümkün değil. Bu düzenlemenin bir adım ötesinde veya birkaç adım ötesinde tabir caizse sınırlandırmaya sıra gelince bu sınırlandırma bütün temel hak ve özgürlükler için zaten söz konusu olamaz. Düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, düzenlenmenin ötesinde, yani herkes düşünce özgürlüğüne sahiptir, düşüncelerini serbestçe açıklar, herkes inanç özgürlüğüne sahiptir, o inancı muhafaza edip onun gereği ibadetini serbestçe yapar. Somutlaştırıyorum hakkın kullanılmasını.
Evet.
Ötesinde siz ne getireceksiniz? Ne getirirseniz getirin de şeyi, bu düzenlemenin ötesinde hakkın özünü zedelemiş olursunuz. Mesela şöyle bir hüküm konsa oraya. Herkes inanç özgürlüğüne sahiptir. Ve o sahip olduğu inanca bağlı olarak onun gereği ibadetini de serbestçe yapar. Hı hı. Altına. Ancak bu ibadet alanında yapılanlar veya girişimler kamu düzenini sakatlar ve tehlike yaratırsa devlet bu inançlara bağlı ibadeti yasaklayabilir. Oldu mu? Bitti o zaman. Şey gitti, inanç özgürlüğü
tabii,
gitti.
Tabii gitti.
Yani biraz abartarak söylüyorum ama durum
net,
bu.
Ama net dile getiriyorsunuz.
Bunu yapmaya kalkışıyorlar. Ya, ama yürümüyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin burada ortaya koyduğu ölçüler çok açık. Demokratik toplum düzeninin gerekleri kıstası veya öteden beri iltifat ettiği veya muteber saydığı temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulmama olayı burada olduğu gibi karşımıza çıkıyor.
Evet.
Yani RETÜK olayında bunların böyle bir tartışma da yok. RETÜK olayında olmayan ergi yoluyla şu bir takım kavramlar icat edilmiş, onlardan söz ediliyor. Evet. Ve de yapmak istediklerinin de hiçbir, yani varmak istedikleri nokta yasaklamadır. Yani bu yasaktır, yapılmaması lazım bu tür programların. Hiçbir sağlam hukuki dayanağı ve o dayanakta yer alacak kabul edebilir referans kavramı yok. İcat edilmiş o kavramlar orada.
Bir de hocam şöyle bir çelişki ortaya çıkıyor. Mesela anayasa ve Avrupa İnsan Hakları işte doğrultusunda maddeler bize diyor ki inancınızı istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz diyor.
Evet.
Ve bunu da diyor istediğiniz gibi dile getirmekte özgürsünüz diyor, değil mi? Anayasa bize bu özgürlüğü veriyor. Avrupa da veriyor. Fakat RETÜK diyor ki siz diyor benim çizdiğim çerçeveler içinde inancınızı dile getirip bunun yayınını yapabilirsiniz diyor.
Evet.
Yani dolayısıyla da burada tam olarak biz özgür olarak inandığımız bir şeyi anlatamamış oluyoruz. Ya da bunun yayınını yapamamış oluyoruz. Bu da bence çok büyük çelişki.
Çelişki ve hukuki dediğiniz doğru. Çelişki mantıksal açıdan veya dışarıdan bakıldıkta.
Mantığa uygun
aynı
değil.
Zamanda bir hukuka aykırılık bu.
Var, evet.
Hukuka aykırılık. Bir temel hak ve özgürlüğü kullanılmaz hale getiriyorsunuz.
Evet.
Kendi takdirinizde veya koyduğunuz bir takım referans dediğiniz kavramlar dolayısıyla.
Evet. Bir de hocam şöyle bir açmaz var Türkiye'de. Çeşitli kurumlarda çalışan raportörler, şimdi RTÜK'ten başladık, RTÜK'le devam etmek istiyorum. İşte bir takım raporlar hazırlıyorlar. Farz muhal bu raporlarda mesela uygun olmayan ifadeler kullandıklarında, hakaretamiz bazı ifadeler kullandıklarında ya da delil göstermeden bir iddiada bulunduklarında siz bunları dava edemiyorsunuz. Çünkü bu raportörlerin bulundukları kurumun bağlı olduğu bakanlık izin vermiyor sizin bu kişileri dava etmenize. Burada da çok büyük mağduriyetler oluşuyor. Bu durum nasıl çözülebilir?
Şimdi buradaki o uzman denen kişilerin fonksiyonuna bakmak lazım. Uzmanlar diyelim ki yasaklayıcı veyahut yasaya aykırı olduğuna karar verilmesi için yapılan hazırlık evresinde görüş bildiren kişilerdir. Onlar işlem falan kurmuyorlar. Raporları işlem değil onların. Onlar hazırlık. Asıl burada o raporlara göre veyahut o görüşlere göre, o görüşlerin sığlığına, o görüşlerin geçersizliğine, o görüşlerin bağnazlığına bakmayarak o görüşler kapsamında veya çerçevesinde işlem kuran yetkili organa bakmak lazım. O da nedir? Sizin olayınızda RETÜK yönetim kurulu.
Yönetim kurulu, evet.
Yönetim kuruludur. O dava ediliyor. Ama sizin davadan muradınız cezai anlamda bir suç duyurusuyla falan başlayacak bir şeyse, çünkü anladığım kadarıyla izin verilmemesi, bunlar hakkında dava açılmasına izin verilmemesi gündemde.
Evet.
Bağlı bakanlık izin vermiyor.
Bağlı bakanlığı aşamıyoruz diyelim ki.
Tabii devlet memurlarının veya kamu görevlilerinin yargılanmasıyla ilişkin yasanın son değişikliklerden sonra ortaya çıkan veya son yasanın bir getirdiği bir gereksinim. Bunların yargılanmalarına izin verme makamı, o da bağlı oldukları bakanlık.
Evet.
Ama hukuki bakımdan bunların aleyhine bir dava açılmasına, bir tazminat davası açılmasına bu şekilde görüş bildirdikleri için ve bundan da böyle bir karar çıktığı için şeyinde hiçbir sakınca yok.
Ama tabii fiiliyata bakıldığında bu böyle olmuyor.
Olmuyor.
Yani siz özgürsünüz, istediğiniz gibi işte herkesi dava edebilirsiniz mantığı hakim. Fakat uygulamaya geldiğinde belli kurumlar aşılamıyor.
Ceza boyutunda mı?
Evet, ceza boyutunda.
Ceza,
evet,
ben tabii hukuk boyutunu diyorum. Tazminat davası açılabilir bunlara da. Böyle saçma sapan rapor vermek bir uzman kimliğine ve görüntüsüne yakışmaz, evet, örneğin.
Birincisi delil gerekiyor. Söylediklerini delillendirmesi
kullandıkları
gerekiyor.
Sözcükler bakımından.
Sözcükler, onları tabii, evet, çok malumunuz. Uygun olmayan ifadeler kullanılarak bir rapor hazırlanıyor. O zaman da tabii ki bu kişi ya da kurumlar büyük mağduriyet yaşıyorlar.
Evet.
Bence gereksiz bir koruma altına alma herhalde ortam oluşturmuş oluyor.
Evet, o dediğiniz varit tabii. Ona nasıl bir çare bulunabilir? Yani ceza boyutuyla ilgili dava prosesinin yürümesi bakımından. Şu anda bu alanda yani amirin veya üst düzey yetkilinin ceza yargılaması bakımından kamu görevlilerine veya devlet memurlarına izin vermesi keyfiyeti Türkiye'de çok sancılı bir süreçler oluşumuna yol açtı. Bu yalnız belirli sektörlerde değil, hemen her yerde böyle. Şeyde de klasik anlamda merkezi idarenin kamu görevlilerinde, bakanlıklarda çalışanların kimi çok açık, artık belirgin işte akçalı suçları, rüşvet, irtikap vesaire gibi bir hal olmaz ki onların bir kısmında zaten izin keyfiyeti de gündemde olmayabilir. Görevi kötüye kullanma bağlamında ortaya çıkanlarda bile izin vermeme temayülü Türkiye'de giderek çok güçlendi. Bu tabii doğru bir şey değil. Hukuk devleti anlayışına aykırı. Mutlaka bunların yargıya gitmesine ışık yakmak lazım ama benim memurum, benim müdürüm yani böyle işte entipüften amiyane tabiriyle bir iddiayla, ciddi de bile olsa canım bunun ne zararı vardır telakkisiyle yargıya gitmekten kurtarılması maalesef genel yönsem haline geldi Türkiye'de.
Evet.
Bunun için hukuki tedbirler alıyorlar biliyorsunuz. Yasa değiştiriyorlar. Giderek zorlaştırıyorlar.
Evet, tabii bazen demin de söyledik ya, bazen tabii ki olayları, kişileri tenzih ediyorum ama keyfi bir takım girişimlerle, hani dedik ya, keyfi bir takım başvurularla bir proje durdurulmaya çalışılıyor. Bir başarının önü işte kesilmeye çalışılıyor. Ya da bazen kişisel husumetler bir takım şeylere.
Ben onlarda çok keyfilik olduğu kanaatinde değilim.
Yani demin dediğim gibi kişileri tenzih edelim ama hocam hem bazen, özgürlüğün çok olması gerekiyor.
İç rekabet ve çekişme dolayısıyla şirketlerin gizli kavgası, rekabeti de burada yol buluyor. Diyelim ki şeyi alamayan, ne derler ona, ihaleyi alamayan şirket bir şekilde potansiyel davacıları uyararak, diyelim ki altın madeni işletme ruhsatı, A aldı, B alamadı. B'nin bütün niyeti o zaman A'ya verilen ruhsatın iptal olduğu için potansiyel davacıları bulup onlara bu davaları açtıklarını da tanık alıyoruz. Sizin değindiğiniz nokta o işte projelerin zedelenmesi vesaire, çok karmaşık bir olay.
Evet.
Çok ögeli bunlar, çok unsurlu ve çok özneli. Hele ilaç sanayinde yüksek teknoloji gerektiren alanlarda çok zalimane, çok sert bir rekabet var dünyada biliyorsunuz.
Evet.
Ve bunların şeyleri de, patronajlarını yürüten yapılanmalar, şirketler umumiyetle milletler arası alanda aşağı yukarı hep bu tavrı kuruyorlar. Kendi ülkelerinde olsun, başka yerlerde. Silah endüstrisinde, eczacılıkta engellemek vesaire konusunda rekabet bakımından akla gelmedik şeylerin içine, girişimlerin içine gelebiliyorlar.
Evet. İnşallah çok daha böyle özgürlüklerin arttığı, çok daha hukuka sadık olunan bir ortam oluşur önümüzdeki yıllarda
bunlar
Türkiye'de.
Bunlar konuşularak, görüşülerek, işin iç yüzüne inilerek anlaşılması gereken, yapılması gereken girişimler ve çözüm arama girişimleri olacaktır. Biz bu açıdan da biraz galiba dediğim dedikçi olduğumuz için bu komünikasyon, karşılıklı görüşme ve görüşerek anlaşma modelini de işletemiyoruz. Aşağı yukarı her ihtilafta bunu yapıyoruz.
Evet.
İşte bunun için yeni bir takım çözümlemeler idare hukuku bakımından gündeme geldi. Ombudsmanlık,
evet, evet.
Akil adam katkısı, efendim ara buluculuk müessesesi, tahkimin bir çeşit kabulü, bir takım kapıları açtı ama gene de işlemiyor. Gene
evet.
De işlemiyor.
İnşallah daha işler hale gelir. Daha rahat bir ortam.
Ben ümitliyim. Birkaç olumlu mesela idare hukuku alanında ortaya çıkan bir takım uyuşmazlıkları daha iyice alevlenmeden akıllı, rasyonel müdahalelerle söndürme imkanını buldu ombudsmanlık.
Ciddi örnekler çalışıyorlar, çıktı. Çok ciddi çalışıyorlar.
Öyle görünüyor şimdilik. Evet. İnşallah böyle devam
i̇nşallah,
eder.
İnşallah, inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldınız, şeref duyduk. Her zaman evet. Bekleriz inşallah. Efendim, herkes için adalet programının bu haftaki konuğu, hocaların hocası olarak bilinen Sayın Profesör Doktor Yahya Zabunoğlu'ydu. Bir sonraki program görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.